Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte tekrar sizlerle bir aradayız. Bugün bir de konuğumuz var. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Tan. Ali Tan hocamız aynı zamanda neyzen ve kendisi doçentlik alanında ilk olarak neyzen olan kişi. Yani neyzenlik üzerine doçentlik unvanını alan bir hocamız. Bu açıdan da tabii kendisini takdir etmek gerekiyor. Ali Tan hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu. Yüksek lisansını da aynı şekilde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yaptı. Doktorasını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde tamamladı. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Bu akşam sanat konusunu ve sanatın ekonomisi konusunu konuşacağız ama ondan öncesinde Sayın hocam siz de tabii uygun görürseniz seçimleri tamamladık. Tabii o seçimlerin sonucunu ve bundan sonra seçimlerin ekonomi üzerinde ne etkileri olur tabii. Daha sonraki programlarımızda biz bunu detaylı olarak değerlendiririz. İşte 2010 Kalkınma Programı var, 2023 hedefleri var. Bu çerçevede daha derinlikli olarak ele alırız ama genel olarak isterseniz bir değerlendirmeyi yapalım diyorum seçimler sonrasını. Evet, buyurun hocam.
Türkiye 7 Haziran'a doğru giderken ya da 7 Haziran'dan 1 Kasım'a doğru gelirken ekonominin doğal seyrinden biraz uzaklaşarak ekonomiye ilişkin gündemlerin peşinde sürüklendi. Zira ekonomi karar alıcılarının kim olacağı, hangi yetkinlikte bu karara alma iradelerinin olacağı, imkanların olacağının belirsizliği diyelim. Ekonomiye ilişkin doğal olmayan gündem başlıkları ortaya çıkarmıştı. Siz de vurguladığınız 2023 gibi bir vizyon vardı ve devletin doğrudan doğruya 2014 ve 2018'i içine alan 10. Kalkınma Planı vardı. Ve bu planın yıllar itibariyle programlardaki uygulama aşamaları vardı. Bütün sektörler o anlamda bu programın dahilindeydi. Bunların adeta tamamının bir tarafa bırakıldığı, göz ardına düştüğü, gündelik Borsa İstanbul ya da döviz kurunun ne olduğu ya da Amerikan Merkez Bankası'nın faiz oranlarının nereye gittiği ya da Türkiye'de bunun nasıl bir karşılık bulacağına dair sıcak gündemler peşinden koştuk.
Evet.
Hamdolsun seçim atlatıldı ve ümit ettiğimiz gibi ya da temenni ettiğimiz gibi diyelim tek partili bir iktidar ortaya çıktı. Hem de güçlü bir iktidar ortaya çıktı. Neredeyse referanduma götürme yetkisi olacak olan bir iktidar doğdu tek başına. Bu ekonomiyi normal gündemine çekecektir inşallah.
Evet.
Tabii bundan sonraki programlarda belki bu gündemleri Erkam Radyosu dinleyicilerinin ister karar alma mekanizmasında yer alsın, isterse uygulama boyutunda olsun, isterse uygulamaların etkisinin kendisine yansıdığı tarafta yer alsın fark etmez. Tamamının bu planlama ya da hedefler noktasında ne yapmak lazım, nereye gidiyoruzu görmesi gerekiyor. Hep beraber bu keşifte bulunalım derim.
Evet.
Fakat yine de bir genel çerçeveyi çizmekte yarar var. Hani 2023'te Türkiye neyi hedefliyordu? Ya da 2018'de nereye varmamız planlanıyor? Bir kısaca da olsa resmetmekte yarar var.
Evet.
Türkiye 2023 yılı vizyonunda gayri safi yurt içi hasılasını 2 trilyon dolara yükseltmeyi hedefleyen bir ülke. Kişi başına geliri de 25 bin dolara ulaştırmayı hedefliyor. İhracatın 500 milyar dolara çıktığı, işsizlik oranının da %5'e indirildiği, enflasyonun da artık kalıcı olarak düşük, tek haneli demeyeceğim ama tek hanelinin de artık daha 5'in altına doğru giden bir düzeyde olması hedefleniyor. Bu adeta gelişmiş ekonomilerin belki ancak sahip olabileceği bir vizyon, bir hedefti. Türkiye 2023 yılına doğru giderken şurada kalmış 8-9 yıllık bir zaman dilimi var artık. Bu 8 yıllık bir zaman diliminde bu hedefe varmayı hedefliyor. Buna varabilme noktasında da ara kademelerde örneğin 2018 yılında varmaya çalışacağı düzeyi göz önüne alacak olursak 2018 yılında gayri safi yurt içi hasılanın 1.3 trilyon dolara, kişi başına gelirin 16 bin dolara, ihracatın 277 milyar dolara ve işsizliğin de 7.2'ye düşürülmesi hedefleniyordu.
Evet.
Bu hedeflere gidebilme açısından yeni hükümet tek başına iktidarda çok bir fırsatlar elde edecektir. Ancak yine de son geçmiş hemen hemen kümülatif olarak bir yılın seçim atmosferinin ortaya çıkışıyla beraber terörü de içine alan, uluslararası Türkiye'nin dış sınırlarının dışında kalan coğrafyadaki gelişmeleri dikkate alan bir büyüklükte konuşacak olursak son bir yılı Türkiye adeta bu plandan, bu hedeften biraz ister istemez iradi olmayacak şekilde uzaklaşarak geçirmişti. Evet. Şimdi tekrar o gündemde buluşma fırsatı doğdu. Bu alt başlığı belki geçerken son olarak şunu ifade etmek gerekir. Her ne kadar bu planlama doğrudan doğruya kamu otoritesinin ağırlıklı olarak yükü kendi üzerine alması gibi algılanıyor ise de burada her bireyin, her kurumun o anlamda belki işletme ya da daha büyük ölçekteki kurumsal yapıların içinde yer alan insanların tamamının bu hedefe yönelmesi gerekiyor. Örneğin 2015 sonu ya da 2016 yılı Türkiye açısından ihracat, ithalat örneğin dengesinin daha iyi sağlandığı, ihracatın yükseltildiği, enflasyonda ve işsizlikte yeni hedeflere ulaşıldığı gibi makro hedeflere odaklanacağız ama bunun yanında bireysel ölçekte de örneğin kendi gelirimizi biraz daha artırma, işletmemizin gelirini daha yukarıya çıkartma, paylaşırken daha adil, daha dengeli paylaşma, tüketirken de daha iktisatlı, daha üretime dönük diyelim alanlara doğru tüketim yaparak harcama gibi alanlara bireysel ölçekte de yönelmemiz gerekiyor. Yani bu iş sadece siyasi otoritenin işi değil, aynı zamanda hepimizin vazifesidir diyerek odaklanmamız gereken yeni bir aşamadayız.
Evet hocam. Aslında biz daha önce Erkam Radyo dinleyicileri hatırlayacaktır. Programımızın başlarında da gerek 10. kalkınma planını ve bunun hedef ve politikalarını gerek 2023 vizyonunu değerlendirmiştik. Hı hı. Ama tabii üzerinden belirli bir süreç de geçti. Ve 7 Haziran sonrası sizin de ifade ettiğiniz gibi gündelik biraz daha ekonomi hep ön plana çıktı. Bundan sonra tabii biz bu programımızda da aslında bunun takipçisi olacağımızı düşünüyorum. Öyle hocam, yani hedeflere ulaşmak için neler yapılıyor, çalışmalar neler?
Tabii evet. Erkan, bu noktada bir taraftan otoritenin ya da üst iradenin almış olduğu kararları ya da hedef belirlemiş olduğu hedefleri topluma, kamuoyuna mal ederken diğer taraftan da nereye gittiğimizi, nereye gidemediğimizi görüp o resmi inceleyen, arkasından da toplumdan ya da muhatap kitlelerden gelecek olan yaklaşımları, görüşleri de o ilgili otoriteye ulaştıran bir aracılık rolü de üstlenmek zorunda.
Evet, dolayısıyla inşallah bundan sonraki programlarımızda da 2023 vizyonu dahil hedefleri, Erkam Radyo neler yapılıyor, nelere ulaşılıyor, Erkam Radyo dinleyicileriyle paylaşmaya devam ederiz diyorum. Ve ben bu konuları daha detaylı olarak ileride ele almak üzere bırakıp şimdi sanat konusuna geçebiliriz diye düşünüyorum, size uygun görürseniz. Altan hocamız da hazır buradayken. Evet hocam. Şimdi sanat deyince isterseniz önce şu soruyla başlayalım. Yani sanat deyince ne anlamamız gerekiyor la başlayalım diyorum. Buyurun hocam.
Evet. Teşekkür ederim hocam. Sanat üzerine çok güzel bu tartışmayı açabilecek bir soru var. Sanat ne için? Sanat için mi? Halk için mi? Aslında direkt endüstriyi de ilgilendiren bir açılımla devam edersek, sanatın halk için yapıldığı durumlarda müzik endüstrisi işin içine girmeye başlıyor. Sanatın sanat için yapıldığı durumlar da var. Yani gerçekten halkın ilgisine dikkat ederek halk için, onun tüketmesi için yapılan sanattan hariç çok farklı bir bakış açısıyla sanatı ilerletmek için geçmiş birikimden faydalanarak, yani klasik dediğimiz sanatın klasik temelinden de faydalanarak ilerletildiği bir sanat kulvarı da var. Yani burada iki taraflı bir yapıdan söz edebiliriz. Bunun bir tarafı halk için ve ekonomiyi doğrudan ilgilendiriyor.
Evet.
Peki Sayın Hocam, sanat neyin ürünüdür? Tamam, bunu teoride açıkladınız ama pratik hayata baktığımız zaman, örneğin Türkiye'de, örneğin dünyada sanatı ortaya çıkaran nedir? Yani doğal olarak insanoğlunun kendisini ifade etme, Örneğin birisine takdim etme, bir takım insanlara kendini arz etme,
evet,
vesilesi midir? Ya da kendi iç dolmuşluğunu dışarıya vurma aracı mıdır sadece? Yoksa küresel ya da evrensel diyelim, örneğin siyasetin, örneğin ekonominin, örneğin kurumsallaşmanın bir aracısı mıdır? Yani sanatın ne kadar kendine özgü, bağımsız, geliştiği ya da gelişmediğine dair bir merak, evet, bir soru sormuş olsam ne dersiniz?
Aslında hocam, çok güzel açtınız hocam. Çünkü sanat, sizin de söylediğiniz gibi, bir ifade biçimidir. Öncelikle kişinin kendini ifade etmesi için yaptığı bir aktivitedir. Resimle olabilir, müzikle olabilir, hatla olabilir. Bir ifade için sanat icra edilir. Burada da Doğu medeniyetinde olsun, Batı medeniyetinde olsun, asıl gaye güzeli aramaktır. Yani resimde güzel bir resimle, güzel bir melodiyle, yani güzel bir şeyler yapmaktır asıl gaye. Kimse kötü bir şey yapayım diye sanatla uğraşmaz. Yani alayım işte şunu parçalayayım, kırayım, edeyim diye uğraşmaz. Bu güzele baktıkça da insan ruhunu beslemek hedeflenmiştir. Çünkü insan alıp bir teneke kutudan su içerken kendi ruh halini şöyle bir tartarsa, bir porselen bardaktan çay içerken kendi ruhunuzda olan değişimleri şöyle bir gözünüzün önüne getirdiğinizde o farkı çok iyi şekilde anlarız. Yani bir plastik bardakla porselen bardak arasında su içmede bile insan ruhunda çok olumlu etkiler oluyorken, bir boş kağıda bakmakla bir hat levhasına bakmak arasında da dolayısıyla insan ruhunda çok farklı olumlu gelişmeler oluyor. İnsan ruhunu ferahlatıyor. Dolayısıyla insan güzeli, güzel olanı görmek istiyor. Bu yüzden resimle uğraşıyor. Bunu üretiyor. Kimisi bunu sadece talep ediyor ya da dinliyor. Kimisi besteliyor. Farklı alanlarda hayatın içine bu yavaş yavaş giriyor.
Şöyle diyebiliriz herhalde o durumda. Yani insanoğlunun kendisini ifade edebileceği bütün alanlar sanatla ilintili.
Evet.
Bu yerine göre diyelim ki bir masanın imalatıdır.
Evet.
Değil mi? Yerine göre örneğin bir elbisenin dokunmasıdır, dokunmuşluğudur. Yerine göre bir inşaatın duvarının yapısıdır. Yerine göre bir tınıdır. Herhangi bir ses çıkaran bir aletin ortaya çıkarttığı o ses düzenidir. Yerine göre belki bu bir sözdür, ifadedir, şiirdir.
Şiirdir, evet.
Belki bir romandır. Kısaca herhalde anladığım kadarıyla sanat, hayatın, insanın girebildiği bütün alanlarda yer bulabilir bir boyut.
Evet, kesinlikle hocam. Mesela şöyle bir pratikte faydası da var. Bazen ciltler dolusu ansiklopedilerin anlatamadığı şeyi küçücük bir beyitle ifade edebilirsiniz ve insanın beynine, gönlüne nakşedebilirsiniz. Küçücük bir melodiyle.
Evet.
Koskoca bir orduyu ayağa kaldırabilirsiniz. Çünkü bir marştır bu. Ya da bir yeniçeriyi hareket ettiren bir mehterin çaldığı bir ezgidir. Ve bu onun savaşta çok daha iyi, çok daha motive olmasını sağlayabilir. Bu küçük bir ezgidir aslında yani baktığınız zaman.
Yani sanat bu durumda şu mudur hocam? Var olan her neyse onun etkisini katlayan,
evet,
artıran, insanı o anlamda büyüleyen, hatta cezbeden, çekip çeviren, götüren bir boyut mudur?
Evet, kesinlikle.
Yani bir bina yapılır, örneğin yığarsanız binayı, rastgeledir bu. İnsana hiçbir şey uyandırmaz belki. Ama o fonksiyonunu görür.
Evet.
İnsan orada yaşarlar, kalkarlar ama o binaya öyle bir endam verirsiniz, öyle bir boyut katarsınız, öyle bir güzellik eklersiniz onun üzerine. Bu olur sanat.
Kesinlikle.
Ve insan orada yine yaşar ama çok farklı bir yaşam içinde olur.
Evet hocam.
Yani adeta hayatın olmazsa olmazı gibi midir?
Yani tabii bir sanatçı gözüyle bakarsam ben öyledir diyebilirim. Belki çok objektif bakamayabilirim ama şöyle söyleyeyim. Mesela bizim medeniyetimizde baktığınızda mezar taşlarının üzerinde minicik kuş olukları düşünülmüştür.
Evet. Evet.
Bu kuş olukları burada işte biriken suyu kuşlar içsin diye mezarların üzerine konmuştur. O kadar sanatlıdır ki. Mezar taşlarında uzaktan bakanın mesleğini anlayabilmesi için çeşitli semboller yapılır. İşte bayan mıdır, erkek midir, devlette çalışmış mıdır, çalışmamış mıdır? Bu mezar taşında bile çok yoğun derecede bir sanat vardır. Şu anda o tip mezar taşlarımız yok tabii. Bu mezar taşlarındaki sanatı Mimari eserlerde de görüyoruz. Bir bülbül yuvası, kuş yuvası, onların orada soğuktan korunması için konulan küçük yapılar. O yapılar için aslında çok bir şey ifade etmiyor. Ama orada yaşayan insanlar için aslında çok şey ifade ediyor. Hem görsel olarak hem oradaki etkileşim, hayvanların oraya gelip barınması. Dolayısıyla çok ince bir mesele. Yani çok katlı büyük binalar yapılabilir, evet, ama bunların mikro ölçekli, insan ruhunu rahatlatan tarafları olmadığı zaman gerçekten taş blok gibi insan ruhunu sıkan yapılar haline geliyorlar. Dolayısıyla şu anda insan sokakta yürüyen bir insanın Süleymaniye'ye bakmasıyla bugün yapılan bir camiye bakması arasında bir fark varsa oradaki sanat farkından kaynaklanıyor.
Peki hocam, ben de konunun bir başka yönüne değinmek istiyorum. Evet, sanatın insanın doğasında olan bu estetik ihtiyacının bir ürünü olduğunu ifade ettik ama aynı zamanda şu an sanat bir sektörde, onu da göz önünde alırsak, yani bunu da tabii bir küresel mekanizmaların ne kadar yeri var bu sektörün gelişmesinde veyahut da yönlendirilmesinde diye sormak istiyorum. Diğer bir nokta da ya bu sektörün tabii büyüklüğü önümüzdeki bir araştırmaya göre, şimdi 2013'teki rakamlar var tabii. Şimdi dünya çapındaki, ben rakamı söyleyeyim, 2013 için ifade edeceğim bunu. Yani şu an yeni rakamlar yok elimde. 43 milyon euroyu buluyor sanatın komple boyutu. Ve tabii bu sektörün de %30'u Amerika'nın elinde, %23'ü de Çin'in elinde. Onu ifade edeyim. Ama Türkiye'deki boyutuyla ilgili de bir rakam var. Türkiye'de sanatı, kültür ekonomisinin genel olarak burada kültür ekonomisinin boyutu da 46 milyar dolar sınırına dayanmış durumda. Yine bu da 2013 rakamları. Kültür ekonomisi deyince tabii çok daha geniş bir alanı ifade etmiş oluyoruz. Ve burada toplam 47 alt sektör altında incelenmiş. Yani böyle de bir boyutu var bu sektörün. Evet. Dolayısıyla burada küresel mekanizmaların, başka tercihlerin yönlendirmesi ne durumdadır?
Şimdi sanatı ikiye ayırmıştık başta hocam, evet, hatırlarsanız. Klasik ve biraz popüler olmak üzere. Şimdi popüler müzik, popüler kültür, popüler sanat içinde müzik endüstrisi yoğun olarak hareket edebiliyor. Yani sanat, daha doğrusu ekonomi daha yoğun olarak hareket edebiliyor. Düzeltiyorum. Klasik sanatlarda ise bu çok daha ağır gidiyor, yavaş gidiyor. Dolayısıyla popülerin ekonominin içinde daha fazla olmasının sebebi de çok rahat şekil değiştirebilmesi, halkın isteklerine göre bir anda yeni üretimlere açık olması, geçmiş deneyimlerden çok istifade etmediği için klasiğe göre, parantez içinde, daha özgür olması, klasiğin bazı formlarını çıkartıp sabun köpüğü gibi aynen gündeme getirmesi, ona olan ilgi azaldığında hemen başka bir şeyle onun o ilgiyi başka bir yana çekmesi. Ve tabii bu işin içinde müzik politikaları, sanat politikaları da giriyor dolayısıyla. Evet. Yani işte halkın ilgisinin ne tarafa çekileceği, halkın neye angaje olması istendiği, bu sanat hareketlerinde doğrudan etkili. Yani bir klip şu anda herhangi bir kanalda 1 milyar kişi tarafından izlenebiliyorsa, bu evet, ondaki aşırı sanat yoğunluğundan ya da onun bugüne kadar hiç yapılmamış bir sanat eserini vücuda getirmesinden kaynaklanmıyor. Evet. Onun altında başka küresel dengeler, başka meseleler yatıyor.
Yani bir yönlendirme de, sektörün bir yönlendirmesi de söz konusu. Diyebiliriz burada. Diyorsunuz yani, evet, sanat insanın doğasından kaynaklanıyor belki. Belki bunun estetik ihtiyaçlarından kaynaklanıyor ama sonuçta burada bir yönlendirme. Evet. Özellikle popüler.
Kesinlikle. Mesela popüler müzik özelinde anlatacak olursak, bizim müziğimizde olsun, Batı medeniyetinin müziğinde olsun, geniş ses sahaları vardır. Fakat popüler kültür eserleri incelendiğinde bu ses sahalarının çok küçük alanlarının kullanıldığını görürsünüz. Bunun, evet, nedeni insanların aklında kalsın, insanlar çabuk tekrarlasın. Ha, çabuk unutmalarının çok problemi yok. Çünkü zaten bir sonraki hemen kapıda ve gelecek onların zihninde başka biri edinecek. Dolayısıyla çok küçük ses sahaları, küçük eserler, kitleleri etkileyebilsin diye farklı ritim kalıplarıyla çok sert müzikler ve çabuk alınsın, çabuk satılsın diye belirli anlarda şekil değiştirebilen formlarla sunuluyor. Dolayısıyla endüstri içinde çok rahat hareket edebiliyor. Fakat klasik eserlere gelirsek bunların endüstri içinde hareket etme imkanı, zemini yok maalesef.
Hocam şimdi sanatın sektörel yönü olduğunu, bir sektörel boyut olduğunu ifade etmiştik. Ben burada şunu sorarak konuyu açmak istiyorum. Sanat sektörü ise neyin aracısı? Yani piyasa hangi alanlarda bunu kullanıyor? Bunu isterseniz.
Sanat, yani popüler çevrede sanat, kapitalizmin çok önemli bir aracı. Bunu nasıl ifade edelim? Mesela büyük formların, büyük şekillerin küçülerek alınabilir ve satınabilir, talep edilebilir ya da talebin şekillendirdiği şekle getirilerek farklı farklı ebatlarda şekil değiştiren ürünler halinde piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Bu video kliplerde karşımıza çıkabilir. Sanat kaygısı olmadan yapılan ama sanat sektörü içinde değerlendirebileceğimiz filmlerde karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla halkın istekleriyle şekillenen tüm sanat ürünleri ve bir anda şekil değiştirip küçülen, ufalan bütün sanat ürünleri bunun içindedir. Ve bundan kaçmanın da pek şansı yok. Yani çünkü kapitalizmin içinde o kadar hızlı bir tüketim var ki. Yani bir bakıyorsunuz bir gün ney sazı öne çıkıyor bizde, Türkiye'de. Bir bakıyorsunuz 90'lar udla geçti. Bir bakıyorsunuz bir dönem gitarla geçti. Yani bu talepte her şey tüketiliyor. Ve bunların yenilerine yeni sazlar geliyor, yeni sesler geliyor, yeni icralar geliyor. Mesela hat sanatı varken kaligrafi ile ilgili evet. çalışmalar da var. Bunları tabii ki ben kıyaslamak için söylemiyorum. Ama hat belli bir gelenekten geliyor, kaligrafi daha yeni bir uğraşı. Dolayısıyla bunlar çok çabuk şekil değiştiriyor ve daha özgür gibi görünüyor. Ve kapitalizmin içerisinde tam kapitalizmin hedeflediği şekilde hızlı bir devinim sağlıyor, akış sağlıyor. Evet.
Evet. Şunu mu demek o zaman mümkün? Yani maddi medeniyet diyelim ya da küresel ekonomi sanatı bile, insanın kendi doğal diyelim ifade etme aracını bile bir şekilde parasal döngüye kattı. Evet. Ve onu da maddi medeniyetin bir parçası haline getirdi. Şimdi nitekim hocam da vurguladı. Adeta moda halinde akımlar var. Evet. Ve bu durumda bizim görmüş olduğumuz bütün estetik her neyse. Evet. İster duyusal, ister görsel, hissel neyse, estetik ne diyeceksek adına. Bu alanların tamamı aslında birilerinin yönlendirmesi. Şu sebeplerle ya da şu neticelere dönük beklentilerinin bir aracısı durumundadır.
Evet, evet hocam, kesinlikle. Yani bir perde gibi sanat endüstrisi karşımızda duruyor. Bazı şeylerin perdesi gibi. Yani öyle bir perde ki bu, çok güzel şeyler var içinde. İnsanları etkiliyor ve insanları yönlendiriyor. Hı-hı. Şu tarafa bakması gerekirken bir başka tarafa bakmasını belki sağlıyor. Ve Hı-hı. orada belki onların bakmadığı tarafta Hı-hı. o an için başka şeyler oluyor belki de. Ama insanlar için o an için önemi yok. Çünkü onların baktığı yerde onları ilgilendiren şeyler var. Hı-hı. Onlar ilgilenmeyi bıraktıkları anda hemen bir başka görüntü onların karşısına sunuluyor. Bu müzikle olabilir. Sanatın herhangi bir dalında olabilir. Dolayısıyla insanları sürekli meşgul ediyor bu popüler Hı-hı. kültür endüstrisi.
Hı-hı. Şimdi hocam biz biliyoruz ki her şey adeta insanoğlunun buluştuğu ne var ise kulluk serüveninde, hani insanın bu kainatta varlığının bir gereği olarak kulluk serüveninde kişiyi Allah'a ya da Rabb'e götürecek olan bir aracıdır. Evet. Normalde. Evet. Ya da ondan uzaklaştırıcıdır. Evet. Fiiliyatta. Şimdi bu boyutta bakacak olursak sanat, işte biraz önce resimler çizildi. Maddi medeniyetin, kapitalizmin bir türevi evet. olan, ürünü olan, aracısı olan, o hale getirilmiş olan bir sanatın insanlığı bu serüveninde, bu sürecinde nereye götüreceği noktası da yeniden gözden geçirilmesi gereken bir boyut değil mi? Zira biliyoruz ki yine bizim kültürümüzde bu ifade edilir. Ameller niyetlere göredir denilir, değil mi? Evet. Ya da niyet o kadar belirleyicidir ki üretilenin iyi ya da kötü oluşunu ortaya çıkarır. Salt belli bir örneğin küresel mekanizmanın aracısı olan bir sanat. O anda insanı büyülese de, o anda insanı çekip çevirse de, insanda ortaya çıkaracağı sonuç itibariyle onu Allah'a ya da ötelere diyelim, ya da insanın kamil olma yolunda diyelim, olgunlaşma serüveninde, sürecinde nereye götürür acaba? Salt parasal hedeflere dönük üretilen örneğin bir minyatürün, örneğin bir resmin, örneğin bir mimari binanın sonuç itibariyle o görselliğinin arkasında mana itibariyle taşınmış olduğu anlam yok olmuş değil mi bu durumda?
Kesinlikle hocam. Çünkü bu üretim süreçlerini de doğrudan etkiler. Neden? Bir şeyi maddi kaygılarla yapmakla sanat için yapmak arasında ve manevi hal, yani manevi ruh halimiz için, maneviyatımız için yapmamız arasında çok büyük fark var. Burada evet. Süre olarak da çok büyük farklar var. Çünkü bir şeyi para için yapmak demek, onu çok hızlı üretmek, eritmek, yenisini yapmak gibi böyle bir döngü içine sokuyor sizi. Fakat manevi olarak kendi hazzı için sanatla uğraşan insanların üretimlerine baktığınızda böyle bir ömre çok büyük şeyler sığdıramadığını belki görürsünüz. Ha, çok istisnalı insanlar vardır yani. Bir ömürde birkaç defa Kur'an-ı Kerim yazan hattatlar vardır mesela. Bunlar istisnadır tabii. Ama bunları toplasanız bu kapitalizm düzeninin içerisindeki bu seri üretim, yani fason üretim diyeyim, yapan sanatçıların üretimleriyle sayı olarak hiçbir zaman yetişemezler. Fakat burada nitelik nicelik tartışması da işin içine giriyor. Sayıdan ziyade dediğiniz gibi o manevi hale erebilmek için yapılan üretimlerde dinleyeni, izleyeni farklı bir hale sokuyor dolayısıyla.
Acaba bundan dolayı mıdır? Genelde dinleyicilerimiz ne düşünür bilemiyorum ama muhtemelen büyük bir kesimi katılacaktır. İşte derler ki eski camilere örneğin gittiğimiz zaman çok farklı bir huzur var. Ama yeni binalarda o tadı yakalayamıyoruz diyorlar. Böyle duymuşsunuzdur en azından çevremizde. Bu hakikat payı var mı? Ya da varsa bunun sebebi şu mudur? Ben kendim işte görmüşlüğüm vardır. Örneğin bir yeni yapılan ya da tamir edilen, restore edilen bir tarihi eserin başında çalışan bir hattat yerine göre diyelim, bir müzehip diyelim. Bir taraftan sigara içerken,
evet,
öbür taraftan elinde o fırçayla o hat yazısını yazabiliyor diye gördüm.
Evet.
Ya da diyelim ki aynı anda cuma ezanı oluyor. Bütün cemaat gelmişler, namaz kılıyorlar. Oradaki hat yazısını yazan kişi yazmaya devam ediyor. Bu bir garip çelişki midir? Ya da bu mudur belki de hani o demin müşahademizin sebebi? Yani niyetin farklılığı mıdır oradaki ürünün kalitesini ya da insanın nereye çekip götürdüğü boyutu?
Aslında gelenek bunların kural ve kaidelerini o kadar güzel oturtmuş ki belli bir meşk silsilesinden gelen, belli bir eğitimden gelen kişilerin sanat icra ettiği bir sanat ortamından aslında bahsediyoruz gelenekte.
Hı hı.
Geçmişte böyle bir sanat ortamımız var. Yani siz eğer bir camiye bir onarım yapıyorsanız Osmanlı'da mesela öyle bir şey yapamazsınız belki. Elinizde sigarayla orada namaz vakti çalışamayabilirsiniz. Hatta bu medeniyet değil midir? Hazreti Peygamber'in kabrini onarırken oradaki ustaların sesinden kimse rahatsız olmasın diye çekiçlerine süngerler saran bir medeniyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sistem aslında geleneksel sanatların, gelenekli sanatların doğasında var zaten. Yani o söylediğiniz örnekler mesela o kadar uç örnekler ki gelenek camiası içinde. Fakat kapital sistem için çok normal şeyler çünkü artık orada bir ürüne dönüşüyor. Siz cami de yapsanız bir ürün, mevlüt de okusanız bir ürün artık ya da bir mevlevi ayini. Şimdi artık küçüldü mevlevi ayinleri, minik böyle bir kişi falan icra ediyor. Onun adı artık mevlevi ayini oluyor, oysa ki mevlevi ayini değil. Dolayısıyla siz bunu yeter ki talep edin, bunun mutlaka o dairede bir karşılığı var.
Karşılığı
maneviyatı var. Düşünüyorsanız ayrı, eğer manevi haz almak istiyorsanız, güzel bir cami görmek istiyorsanız tabii ki dönüp bu sefer gene Sinan'a bakmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Yenilere maalesef ki istisnalar kaideyi bozmaz. O manada o gözle bakamıyoruz.
Peki yani bu anlatılanların çıkarttığım şöyle bir sonuç var. Siz doğrulayın ya da yanlışlayın. Hangi sanat diye baktığımızda modern sanatın özellikle ekonomik alanla iç içeliğinden dolayı, piyasa ekonomisinin bir aracısı olmasından dolayı gözden geçirilmesi gereken bir sanat olduğu. Ama o anlamda insanı kendisiyle daha buluşturacak olan kendi içselliğiyle bütünleşme noktasında klasik sanatların çok daha doyurucu o anlamda. Ya da insanın doğallığıyla, insanın ihtiyaçlarıyla, piyasanın ihtiyacı değil, İnsanın kendi ihtiyaçlarıyla daha rahat buluşabileceği birinci sonuç bu. İkincisi de bu sanatı icra eden, sanatı ifa eden kişinin sanatla buluşma niyeti, aynı zamanda üretilen ürünün de faydasını ya da zararını da ortaya çıkartıyor diyebilir miyiz? Böyle bir genelleme yapmak
ben
mümkün mü?
Ben çok küçük bir ilave edeyim. Modern sanat demeyeyim de ona mesela popüler sanatı katayım. Hattat Hüseyin Kutlu hocamızın çok güzel bir sözü vardı. Onu aklıma getirdi hocam söyledikleriniz. Hoca derdi ki insan, ben kendim üzerinden anlatayım. Mesela ben bütün yediklerimi seçen bir insandır yani. İşte ne yiyeceğimi çoğu zaman da karar veremem yani. Çünkü güzel olsun isterim. Dolayısıyla kötü bir şey kimse yemek istemez. Fakat insan gözünün gördüğü şeyleri aynı derecede seçmeyebiliyor. Kulağına gelen melodileri aynı şekilde seçmeyebiliyor. Sadece melodileri değil, sözleri de öyle. Yani şimdi bir Fuzuli'nin Su Kasidesini dinlediğimizde efendim normal bir şeymiş gibi dinliyorsak işte orada küçük bir sıkıntı var bizde demektir. Ya da Akif'in bir şiirini ya da bir başka bir şeyi, sanatsal bir yapıtı izlediğimizde o hali alamıyorsak orada bir kapalılık var demektir bizde. Ha bizim için efendim şöyle insanlar da yok değil midir? Ya karnım doysun da ne yersem yiyeyim, çok fark etmez. Ha balık yemişim, ha onu yemişim, isterseniz ekmek yemişim. Yani sanatta biraz öyle durumlar olmamalı diye düşünüyorum. Seçici olmak gerekiyor. Her şeyi alkışlamamak gerekiyor. Çünkü biz de malumunuz her sahneye çıkan sanatçı onu veriyor bir anda. Dolayısıyla bu kavramların içi boşaldığı için artık seçicilik de mümkün olmuyor. Çünkü zaten bir görüntü kirliliği etrafımızı bürümüş oluyor.
Kitlesel tüketim ekonomisinde, piyasasında da seçiciliğe ne kadar açıklık vardır? Yani insanın seçici olması ya da insanın doğrudan doğruya kendisinin belirlemesi de ne kadar mümkün? Ya da buna ne kadar izin verilir?
Evet, pek izin
verilmez. Yani o sektörün sahipleri muhtemelen belli ya da gelir getiren, kar getiren, yönlendirebilecekleri alanları herhalde gününüzde çıkartıyorlar.
Evet, onlar tabii direkt o piyasanın söylediği şudur. Halk bunu istiyor derler. Oysa ki halka hiçbir zaman iyi olan yoğun olarak verilmez. Dolayısıyla halkın ilgileri iyi olmayana, yani iyi olmayandan kastım daha çabuk üretilen, klasiğe göre iyi olmayan müzik ya da sanat türlerine ilgisi çekilirse halkımızın ve dolayısıyla hiçbir zaman halk zaten klasik olan talep edemeyecektir. Böyle de bir şansı yoktur. Çünkü onu perdelemiştir. Ve küçük bir daireye de hapsolmuştur klasik bu nedenle.
Ya bu durumda herhalde şu ortaya çıkıyor. Var olan gündelik hayatta önümüze düşen sanatın ideal olan formla, usulle, biçimle, içerikle, şekille, şemayla buluşması çok da kolay bir iş değil.
Kesinlikle.
Yani çok ciddi bariyerler var gözüküyor.
Evet.
Peki ne yapmak gerekir hocam bu noktada? Nasıl bir yol çizeceğiz?
Hocam aslında...
Yani yeni nesiller yetişiyor. Sözünüzü kesiyorum ama örneğin diyelim ki yeni hükümet programlarında açıklandı. Denildi ki işte bundan sonraki orta öğretim mezunu öğrencilerimiz en az bir yabancı dili bilecekler. İkincisi de belli bir sanat dalında belli bir düzeye gelmiş olacaklar denildi.
Evet.
Bu deminki kaygılarımız ile birleştirilirse nasıl bir yol çizilmeli?
Bunlar çok güzel, sanat için çok olumlu şeyler. Tabii ortaokul mezunu, okul seviyesindeki birinin sanatla uğraşması ama ben biraz daha önemli adımların da gelmesini beklerim. Çünkü devlet politikası haline gelmeli, sanat politikası. Hı hı. Çünkü sanat dünyada yönetilen bir şey. Şimdi siz Batı medeniyetine gittiğinizde orada mutlaka geleneğinde var olan operayı bir adım önde görürsünüz.
Evet.
Ve bu çok doğaldır yani. Avusturya'ya gittiğinizde Mozart'ı göreceksinizdir orada. Her yerde Mozart'ı görürsünüz. Yani o medeniyetin yetiştirdiği ne varsa onlar hep bir adım öndedir. Şimdi devlet politikalarında bu gelenekli sanatlar bir adım öne öncelenmezse bunun hiçbir şekilde popüler daireyi kırıp öne geçme ihtimali yoktur. Bu kesin yani.
Daha somutta konuşacak olursak nelerdir hocam bu geleneksel sanat? Örneğin diyelim ki müzik de örneğin. Yani gelenek, sizin de ilgi duyduğunuz, içinde bulunmuş olduğunuz alt başlıkları sıralayacak olursak.
Yani geleneksel sanatlardan kastımız malum müziktir, hattır, tesiptir, ebrudur, çinidir. Ya bunların çok öne çıkmış kişileri de var. Mesela Cumhurbaşkanımız şimdi Hattat Hüseyin Kutlu hocamıza bir ödül verecek. Onu da buradan tekrar bir hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü. Son yıllarda da geleneksel sanat alanında kıymetli ödüller verildi. Neyzen Niyazi Sayın hocamıza bir ödül verildi geçen sene. Ama tabii bu ödüllerin yanı sıra daha operasyonel bir yaklaşımla bu sanatların öncelenmesi, belki işte Osmanlıca'nın ilkokula kadar indirildiğini işte yakın zamanda şahit olduk. Bu sanatların da ilkokula kadar indirilmesi gerekmekte. Aksi takdirde liseyi bitirmiş bir arkadaşın, bir çocuğun tutup da bu sanatlara yönlenmesi çok mümkün görünmüyor. Zaten geç olmuş oluyor. En azından bu alandaki kıymetli kişilerin tanıtılması, okullarda ders kitaplarına girmesi önem arz ediyor.
Evet hocam, hazır bu bizim geleneksel sanatlarımızdan bahsetmişken sizden isterseniz kısa bir Ney Taksim'i de dinleyelim diyorum. Sonra süremizin de sonuna yaklaştık ama bir iki sorumuz daha olacak programımızı kapatmadan önce. Buyurun hocam, öncelikle sizi dinleyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizin bir sorunuz yoksa benim bir sorum olacak.
Bitirirken isterseniz buyurun.
Evet, çünkü son dakikalarımıza geldik. Şimdi hocam arkadaşlarımızın içerisinde diyorum, özellikle genç arkadaşlarımızın içerisinde sanata ilgi duyan ve bunu meslek olarak seçmek isteyen kimseler de mutlaka vardır. Erkam Radyo'nun şu an dinleyenlerin içerisinde, bizi dinleyenlerin içerisinde buna ilgi duyanlar vardır diye düşünüyorum. Onun için Türkiye'de sanatı meslek olarak seçenlerin için ne tür kurumsal ortamlar var? Ne tür süreçleri izlemeleri gerekiyor? İsterseniz kısaca bununla ilgili de bir bilgi alalım diyorum genç arkadaşlarımız.
Evet, şimdi iki tane yol var genç arkadaşlarımızın önünde. O zaman ben o iki yolu birden söyleyeyim çok kısaca. Evet. Birincisi, bu işi hakkıyla öğrenebilmek için konservatuarlara gitmek. Bunlara lisans düzeyinde eğitim veren kurumlara gitmek. Evet. Ve burada eğer akademisyen de olmayı düşünüyorlarsa yüksek öğrenimlerinde lisans üstü, doktora ve yüksek lisans çalışmaları da bitirip yükselmek. Bir ikincisi, popüler kültür alanında ilerlemek. Bunun için ise hiçbir şey gerekmiyor. Dolayısıyla diploma da gerekmiyor.
Evet.
Bu işin daha kısa tarafı.
O daha kolay diyorsunuz.
Evet. Burayı önermemekle birlikte burayı eleştirmek için birazcık söylemiş olayım. Çok kısa da şunu ekleyeyim. Tabii artık ülkemizde sanat kurumlarının daha iyi iş yapabilmeleri için onların verdikleri diplomaların yetkilerinin birazcık daha artması, sahnelerin birazcık daha artık sanat kurumlarına terk edilmesi gereği var. O yüzden şimdilik böyle bir gerek olmadığı için Arkadaşlarımıza bu yolda açık ama bizim gönlümüzden üniversitede lisans eğitimi almaları geçiyor her zaman.
Şimdi hocam tabii Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi olarak herhalde dolaylı olarak da Medeniyet Üniversitesi'nde demin anlatmaya çalışmış olduğumuz bizim dünyamıza da ulaşan bir sanat bakışıyla üniversitenin ya da fakültenin kurgulandığını, bizim kendi insanımızın kendi medeniyetimizle buluşabileceği bir çerçevede bu eğitimin verileceğine dair bir herhalde tavsiyede de bulunmuş.
İnşallah hocam. Haziran ayında öğrenci almayı planlıyoruz. Yüksek lisans ve doktora eğitimimize de yavaş yavaş başlayacağız. Sanat eğitimi isteyen arkadaşlarımızı üniversitemize bekliyoruz.
Evet, biz üniversitemizin de bu arada Medeniyet Üniversitesi'nde reklamını yapmış olduk diyelim. Ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin gerçekten farklı bir fakülte olacağını da ümit ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Burada ben hocamıza katıldığı için, Ali Tan hocamıza katıldığı için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum hocam.
Hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar efendim.